Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye sefalar getirdiniz bu akşam. Şemnem Dergisi'nin Mart 2022 sayısından bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Ayşe Tuğçe Karas hanımefendi ile hasbihal bir, İslam için bu kadarına da tahammül etmeliyiz başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni, haber gönder aldır beni, derde derman ey sultanım. Hepimizin hayat yolculuğu birbirinden farklı hikayelerle örülü. Her birimiz bu yolculukta yalpalıyor, hatalara düşüyor, bazen tutunacak yer bulamıyor, nefsimizin şerrinden sığınmak için Rabbimizden başka bir liman bulamadığımızı iliklerimize kadar hissediyoruz. Kimi bu imtihanlı yolculuğun sıkıntılarına göğüs germekten vazgeçiyor, kimi Allah'ın merhamet ve yardımı için yalvararak bu yolda elinden gelen cehni gösterme niyetinde. Herkesin imtihanı kendi konumuna göre ve her birimiz kendi hayatımızın bize çizdiği çerçevede Allah'ın rızasını kazanmak için fedakarlıklarda bulunmak zorundayız. Evinde oturan ve günaha düşmek için tek imkanı bir iki kelam ettiği komşularıyla gıybet yapıp yapmama tercihinde gizli bir hanımın fedakarlığı dilinde belli olurken oldukça varlıklı birinin imtihanı parasıyla olabilir. Tuğçe Hanım, teşhircilik ve şöhret hastalıklarının çığ gibi büyüdüğü günümüzde güzellik ve şöhret imtihanlarıyla karşı karşıya gelmiş ve bunlarla ilgili kalbini yokladığında gönlüne düşeni yapmak için samimi bir adım atmış. Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine yönelene hidayet eder diye vaat ettiği üzere hidayetin kapılarını kendisine açtığı kıymetli bir hanımefendi. Yola düştüm, yarda kaldım. Güle düştüm, harda kaldım, dile düştüm, darda kaldım, dile ferman ey sultanım. Bu yol çileli bir yol. Ayşe Tuğçe Hanım'ın bu yolculuğu sırasında karşılaştığı pek çok yıpratıcı davranış olmuş. Bunların başında onun hayatında tevbeyle açtığı yeni sayfayı hasetle karşılayıp sürekli eski defterleri açma gayretinde olanlar geliyor. Kulların birbirine imtihan vesilesi kılındığı bu dünyada şeytanın bizi küstürüp kenara çekilmeye itmemesi için uyanık olmamız gerekiyor. Tuğçe Hanım'ın mankenlik kariyerini noktalamasının ardından ram olduğu yolda Afrika'ya uzanan bir hayır yolu olmuş. Bir tekkenin kapısına kundakta bir bebek olarak bırakılmasının ardından ona kol kanat geren, sevgi dolu bir aile veren Allah, onu hidayet nuruyla yıkayıp güzel kullarına iyilikler ulaştırmaya vesile kılmış. Duha suresinin "O seni yetim bulup barındırmadı mı?" ayeti kerimesini akla getiren bu güzel yolculuğu Allah Teala'nın bereketli kılmasını niyaz ediyoruz. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir, yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Allah hepimize onda yitecek güzel yollarda seyreylemeyi nasip etsin. İslam ve hidayet nimeti için şöhretin zirvesinden Cenab-ı Hakk'ın kapısına rücu eden Afrika kökenli Ayşe Tuğçe Güder Karas kardeşimizin ibret dolu hikayesiyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Özellikle genç kızlarımızın okuyup ibret alacağı bir hidayet öyküsü. Buyurun. Ayşe Tuğçe Güder Karas hanımefendi, sizi tanıyabilir miyiz? 1984 İstanbul doğumluyum. Dünyaya gelir gelmez beni doğuran kişi hiç görmediğim, tanımadığım annem bir Ramazan-ı Şerif gecesinde beni Kademi Şerif tekkesinin türbesine bırakmış. Türbedar Sakine teyze beni bulunca alıp Fatih Polis Karakolu'na getirmiş. Karakoldaki polisler, "Sakine Hanım, bu çocuğa sen bak. Devlet yurdunda bu yavrucak zayi olur. Senden iyi bu çocuğa kimse bakamaz," demişler. Sakine teyze beni kucaklayıp eve getirmiş. Kendisinin de 9 erkek, 3 kız çocuğu varmış. Eve beni getirip durumu anlatınca en büyük oğlu, "Anne, bu bebeği biz bakıp büyütemeyiz. İleride bu kız büyüyünce bize namahrem olacak. Bize de ona da çok büyük sıkıntı olur. Bu İslam'a uygun değil," deyince Sakine teyze beni alıp devlete teslim etmek zorunda kalmış. İki hafta kadar Darülaceze'de kalmışım. Sonra beni bir Alevi aile evlat edinmiş. Annem Gümüşhaneli, babam da Tokatlıydı. Onlar da devlet yurtlarından evlat edinmek için sıradalarmış. Onların sırasına ben denk gelmişim. Devlet memuru onlara, ''Ebeveynler genelde sarışın, renkli gözlü, güzel bebekleri almak istiyorlar. Ama sizin sıranıza siyahi bir bebek denk geldi. Almak ister misiniz? Yoksa sıranızı başkasına devredelim mi?'' demişler. Onlar da, ''Hayır, bizim için fark etmez, siyahi bebeği alabiliriz.'' demişler ve beni evlat edinmişler. Annem babam gerçekten çok iyi insanlardı ama İslami bilgileri hiç yoktu. Dediğim gibi Alevilerdi. İstanbul Etiler'de ikamet ediyorduk. Beni gerçekten sevgiyle büyüttüler. Ben 9 yaşına gelince, Ramazan ayı girdiğinde arkadaşlarımla oruç tutmaya başladım. Onlar ben oruç tutayım diye beni sahura kaldırırlardı. Kendileri tutmazdı ancak benim tutmama da hiç müdahale etmezlerdi. Arkadaşlarımla camiye teravihe giderdim. Babamın çok tuhafına giderdi. ''Biz sana İslam'ı öğretmedik, sen nasıl oluyor da İslam'a böyle ilgi duyuyorsun?'' derdi. ''Belki gerçek anneniz Musa aleyhisselamın annesi gibi sizi mecbur olduğu için bırakıp Allah'a emanet etmiştir. Sizin İslam ahlakıyla büyümeniz için Allah'a hep dua etmiştir, kim bilir?'' Bilemiyorum. Ben de öyle hissediyorum ve öyle olması için dua ediyorum. Çünkü İstanbul Samatya'da bırakabileceği birçok yer varken Kademi Şerif Tekkesi'ne bırakması bana manidar geliyor. Ama bazıları da kötü biri olmalı ki seni bırakmış dediklerinde üzülmeden geçemiyorum açıkçası. İnşallah bir gün buluşur, tanışır ve helalleşiriz. Bıraktığı yere hiçbir iz bırakmamış, ne isim ne de bir mektup. Beyaz bir örtüye sarılıymışım. Başka bir şey yok. Annemi çok aradık. O civardaki bütün hastane kayıtlarını incelettik. Şimdiki gibi bir arşiv de yok zaten. Anneme dair bir iz bulamadık. Ama gerçek anneni, aileni merak ediyor musun diye soran oluyor. Evet, çok merak ediyorum. Türbeder Sakine teyzeyle tanışma fırsatı buldunuz mu? Evet, evlendikten birkaç yıl sonra eşimle o bölgelere gittik. Arayıp bulduk. Eşim kendisine, ''Sakine teyze, türbede bulduğun bebeğin yıllar sonra seni bulup çocuklarıyla birlikte sizi ziyaret edeceği hiç aklınıza gelir miydi?'' dedi. Sakine teyze de, ''Allah'a emanet edilen bir şeyin zayi olmayacağını adım gibi biliyordum.'' dedi. Ben onu Allah'a emanet etmiştim. Hayat hikayenizde kaldığımız yerden devam edelim mi? Evet, 9 yaşımda oruç tuttuğumu anlatıyordum. Oradan devam edelim. Evimizde bir gün çok eski bir Kur'an bulmuştum. Hala bu Kur'an-ı Kerim bende duruyor. Sürekli bu Kur'an'la geziyordum. Onun sayfalarına bakar, okuyup anlamaya çalışırdım. Hatta bir gün Kur'an-ı Kerim'i alıp İmam Hatip'te okuyan arkadaşlarımın yanına gitmiştim. Onlara, ''Siz Kur'an okumayı biliyorsunuz, bana da anlatın. Bu Kur'an'da ne yazıyor, Kur'an bize ne anlatıyor?'' diye merakla sormuştum. Alevi bir ailenin evine bu Kur'an nereden gelmiş? Babamın iş yerinde kazı yapılırken toprağın altından çıkmış. Muhtemelen Kur'an okumanın yasak olduğu dönemlerde oraya saklanmış olmalı. Ben Kur'an'ın mealini sesli sesli okuduğum zaman babam bana, ''Tuğçe, okudukların yeter. Hatta kapat artık Kur'an'ı.'' derdi. Çünkü İslam'a dair hiçbir bilgiye sahip değillerdi. Biz hidayete kavuştuktan sonra eşimin babama yaptığı tebliğler vesilesiyle yaşlılığında namaza başladı çok şükür. Annem bizimle umreye gitti. Önce annem, 2015'te de babam vefat etti. Ama ahir ömürlerinde İslam'a kavuşup Müslümanca vefat ettiler ve camiden cenazeleri kalktı çok şükür. Afrika'ya hizmete başladığımızda babam bana, ''Sen Afrika'ya gerçek aileni mi aramaya gidiyorsun?'' diye sitem etmişti. Ailemi bulup onlardan kopacağım diye çok korkarlardı. Ben kendi ailemi arama çalışmalarıma onlar vefat ettikten sonra başladım. Onları kırmak istemediğim için. Bir de ben hidayete kavuşunca Allah bana hidayeti nasip etti, örtüyü, namazı nasip etti. Demek ki ailem de dindar olmalı diye onları arama merakım arttı. Biraz da hidayete kavuşma vesilenizden bahsedebilir misiniz? Ben liseyi bitirdim, üniversiteye başladım. Tabii boylu postlu, endamlı, siyahi bir genç kızım. Bulunduğum ortamlarda hep dikkatleri üzerime çekiyordum. Herkes çok güzelsin, güzellik yarışmalarına katılsana, modellik, mankenlik yapmalısın diyordu. Benim de nefsime hoş geliyordu. Annem hiç bu yola girmemi istemedi ama ben bir şekilde onu ikna ettim. Sadece 2 sene yapıp bırakacağım dedim. Fakat yine de birkaç ay benimle konuşmadı. 2 sene diye başlamıştım ama o 2 sene oldu 12 sene. Bir ajansla anlaşıp modelliğe başladım. 2005 yılında her yıl düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katılarak Türkiye'nin en iyi mankeni seçildim. Ayrıca Türkiye'yi dünyanın en iyi mankeni yarışmasında da Best Model of the World unvanıyla temsil ettim. Bu yarışmalar beraberinde film, dizi ve reklam gibi şöhrete giden yolların kapılarını açtı. Bunları insanları günahlarıma şahit tutmak için anlatmıyorum. İnsanlara nerelerden ve ne zorluklarla hidayete ulaştığımı anlatmak için söylüyorum. Bir de gençler buralara çok özeniyor. Ben de oraların gerçek yüzünü anlatıp o handikapa düşmelerini engellemek istiyorum. Ben o dönemlerime cahiliye dönemlerim diyorum. O dönemlerimde her şeye rağmen namazlarımı kılmaya gayret ediyordum. Ramazan oruçlarımı tutuyordum. İftar saatlerinde arkadaşlarımı arayıp ben burada müzik sesinden başka hiçbir şey duymuyorum. Ezan okundu mu? İftar vakti geldi mi diyordum. Yani bir tarafım uçuruma doğru giderken içimdeki manevi tarafım da oradan çıkmaya gayret ediyordu. Allah'la bağımın kopmaması için bildiğim kadarıyla İslam'ı yaşamaya gayret ediyordum. Benim hidayetimi duyan o cenahtaki arkadaşlarım hiç şaşırmadı. Örtündüğümü duyduklarında o zaten muhafazakar bir kızdı demişler. Halbuki o cahiliyenin çamurunda ne kadar muhafazakar olabilirsiniz ki? Biraz da oralara özenen gençlerimize oraların gerçek yüzünden bahsedebilir misiniz? Son yıllarda birçok dindar anne beni arayıp, biz dindar bir aileyiz, kızım model veya artist olmak istiyor, onu ikna edemiyoruz, ne olur onunla konuşup ikna edebilir misiniz diyor. Medyanın yaldızlı reklamları maalesef gençlerimizi aldatıyor. Eşim sağ olsun bu tür arayanlar oldu mu beni hemen götürüyor. Çünkü ara ara düşünüyorum. Ben podyumlardayken beni gören bir Müslüman da neden çıkıp bana İslam'ı tebliğ etmedi? Neden kardeşim bu yoldan kaç, burası cehenneme gidiyor demedi bana? İşte bu yüzden bir çığlık duyduğum her yere yetişmeye çalışıyorum. Yeter ki bir genç daha kurtulsun. Gidiyorum, gençlerle tek tek konuşuyorum. Çoğunu da Allah'ın izniyle ikna ediyoruz. Ama bazıları, ben de senin gibi biraz mankenlik yapayım sonra hidayete dönüş yaparım diyor. Ama ben hiç bilmiyordum ki İslam'ı. Etrafımda öğretecek kimsem de yoktu. Bildiğim, duyduğum her şeyi de Allah'a yaklaşmak için yapmaya gayret ediyordum. Şimdi sizin temiz, helal, güzel ve doğru olan Allah'ın yolunu bırakıp bile bile günah yolu tercih etmeniz aynı olur mu? Bir de ya nefsini ikna edemezsen ne olacak? Velev ki döndün. Sen dönsen de üzerinde o çamurların izi kalıyor. Allah tevbe edenin günahını silerim diyor. Fakat insanlar o eski hayatını ve günahlarını asla unutmuyorlar. Her fırsatta yüzüne vuruyorlar. Şimdi bir de sosyal medyanın gücü var. Medyaya düşen resimlerini silip kaldıramıyorsun. Oğlum henüz 11 yaşında. Biz ona geçmiş hayatımızdan hiç bahsetmedik. Ama biri benim resimleri oğluma göstermiş. Senin annen önceden modeldi demiş. Şimdi ben bunu gösteren kimsenin maksadının ne olduğunu da anlayamıyorum. Ama genç kardeşlerime diyeceğim şu ki, geçmişiniz peşinizi bırakmıyor. Çünkü gelinen yerde açık bir şekilde Allah'ın yasakladığı ahlaksızlıkların hepsi var. Ben kendimi bir şekilde korudum demekle de olmuyor yani. Hidayete kavuştuğum 2011 yılından beri Google'dan resimlerimin kalkması için uğraşıyorum. Mahkeme kararı var fakat kaldırtamıyorum. Ağlıyor. Bu yük beni psikolojik olarak çok yoruyor. Bazı dindar hanımlar da yarama adeta tuz basıyorlar. Şimdi böyle örtünmüşsün ama o resimlerin ne alaka diyorlar. Ben de kardeşim eğer teheccüde kalkıyorsanız benim için dua edin. Ben de o resimleri sildirmek istiyorum ama sildiremiyorum diyorum. İnsanlar o resimleri benim koyduğumu ve istediğim zamanda silebileceğimi düşünüyorlar herhalde. Ama öyle değil işte. Medyanın elinde olan resim artık senin elinde değildir. Onun resmidir artık. Peki modelliği bırakmaya nasıl karar verdiniz? Evlendikten sonra da aktif olarak modelliğe devam ettim. Hatta en büyük oğluma hamileyken bile podyumlara çıktım. Eşimin ailesi de aslında muhafazakardı ama bana karışmazlardı. Eşim, kaynım ve ben üçümüz farklıydık. Üçümüz hep birlikte hidayete yöneldik. Eşimle bir iş ortaklığı sebebiyle tanışmıştık. Ailesi muhafazakar olduğu için bizim nikahsız dolaşmamızı istemedi. Beni ailemden istediler. Her şey kültürümüzde olduğu gibi oldu. Nişan, dini nikah, düğün, hepsi çok hızlı oldu bitti. Ailem Alevi olsa da ahlak kurallarına çok dikkat ederdi. Ben bu işe başladığımda babam beni hiç yalnız bırakmadı. Babam defilenin bitiş saatinde gelir beni alır eve götürürdü. O mecralarda uçurumlara yuvarlanmadıysam ailemin beni hiç yalnız bırakmaması, sürekli yanımda olması sebebiyledir. Ailesi olmayan veya arkasını arayacak kimsesi bulunmayan genç kızlar o mecralardan çok kolay fuhşiyat yoluna kayabilirler. Çünkü iş sabit bir iş değil. Bir gün var, bir gün yok. Düzenli bir gelir kapınız yok yani. Bu kızların çoğu kendi başlarına yaşıyor. Ev kirasını, faturalarını ödemek zorunda. Bunları düzenli ödeyecek geliri veya ailesi yoksa sistem onu acımasız çarkında öğütüp başka bir yolun yolcusu yapıyor maalesef. Bazıları da o lükse, şatafatlı hayata alışınca bunu kaybetmemek için ya zengin bir adama köle oluyor ya da kötüsü olacak. Ama o model kızların içinde çok iyi, tertemiz kızlar da var. Sadece birilerinin onlara el uzatıp doğru yolu göstermesine muhtaçlar. Her gün onlar için dua ediyorum. Onlar büyülenmiş gibi, o şöhretin verdiği sarhoşlukla doğruyu göremiyorlar. Allah hepimize Kur'an ve sünnet yolunda kul köle olmayı nasip eylesin. Sizin sorunuza tekrar dönecek olursak, ilk oğlum doğduktan sonra sürekli beni ajanstan arayıp podyumlara ne zaman döneceksin diye sormaya başladılar. Ben de kilolarımı verip dönerim, ben sizi ararım diyordum. Ancak bir türlü aramıyordum. O sıralarda annemin arkadaşları Umre'ye gidip gelmişti. Ben onların heyecanından çok etkilenmiştim. Ben de Umre'ye gitmek istedim. Arkadaş grubumuzla Umre'ye gittik. Hatta annem de bizimle geldi. Umre'de dünyanın her yerinden gelip Kabe'yi tavaf eden insanları uzun uzun seyrettim ve Allah'ım, bu kadar insan aptal olamaz. Hepsi Allah'ın rızası için çırpınıyorlar. Aman ya Rabbi, biz neredeyiz, ne işlerle meşgul oluyoruz dedim. İstanbul'a dönünce de İslami arayışlarım başladı. Önce çok eski bir Kur'an aramaya başladım. Güya Kur'an değiştirilmiş olabilir, ben en eskisini, en doğrusunu bulayım diye düşünüyorum. Görüyor musunuz şeytan bana nereden yaklaşmış? Aslında burada nefsim doğruyu aramaktan ziyade bir keçi yolu arıyor. Adeta İslam'ı yaşamamak için bahane arıyordum. Çünkü hakkı gördükten sonra ikinci merhale bu hakkı hayatıma nasıl adapte edeceğim korkusu oluyor. Ben dönüş yaparsam arkadaşlarım ne der, çevremi kaybeder miyim? Eşim hiç örtünmemi istemiyordu. O nasıl tepki verir diye korkuyordum. Ama yavaştan tesettürlü giyinmeye başladım. Önce uzun kollu kıyafetler, uzun etekler, hatta bir arkadaşım beni görünce ''Amma tesettürlü giyinmişsin, bir başını kapatman kalmış, beynin örtünmüş senin.'' demişti. Umre'den dönüşümün 15. günü bahçemizde açık kıyafetlerimi, topuklu ayakkabılarımı ve açık resimlerimin hepsini yaktım. Sürekli Allah'a dua ediyordum. ''Allah'ım ne olur bana yardım et, bana bir çıkış kapısı lütfet.'' diyordum. O sıralarda değişik rüyalar görmeye başladım. Bu rüyalardan biri beni çok etkilemişti. Rüyamda sinema salonu gibi bir yerdeyiz. Herkes akıbetlerini izliyor. Perdeler açılıyor. Bir tarafta benim modellik yaptığım hayat gösteriliyor. Bir tarafta da başörtülü hoca hanımlar var. Hepsi de çok mutlular. Arkalarından sel gibi yetiştirdikleri talebeler geliyor. Onlar bunları görünce daha da mutlu oluyorlar. Benim tarafsa çok üzgün ve çok büyük bir pişmanlık var. Benim tarafımdaki herkes o kadar zor bir durumda ki çıkacak delik arıyor. Ben bu rüyamı seyitlerden bir hocaya anlattım. O hocamız bana, ''Kızım, Allah akıtır, akıtır. Baktı ki gönderdiği uyarılarla kulu doğru yola gelmiyor, sonra bu uyarıları bırakır. Kulu da kendi haline bırakır. Aman kızım, bu şefkat uyarılarını göz ardı etme dedim. Ben de namaza başladım ama henüz başımı örtemedim. Bir gün eşimle Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gittik. Ben namazımı kılıp çıktım. Arkamdan bir hanım bağırıyor. Afrika ehli sünnet maşallah. Beni siyahi olarak görünce Afrikalı zannetti. Ben de dönüp ben Afrikalı değil Türk'üm deyince tabii şaşırdı. Sonra kendisiyle tanıştık. İsmi Memduha Çebi Hoca Hanım. O da benim gibi sonradan hidayete ermiş bir insan. Mahmud Efendi Hazretleri'nin medreselerine kendisini bir kapatmış, ilmini tamamlayana kadar oradan çıkmamış. İlmini tamamlayınca da kendisi gibi olan insanların hidayetine vesile olmak için gördüğü her açık insana yapışıp eski fotoğraflarını göstererek nasıl doğru yolu bulduğunu anlatır. Hiç çam devirmeden karşısındaki insanın kalbine girer, bir şekilde ona İslam'ı sevdirirdi. Belki o yollardan geldiği için mi bilmiyorum, insanlar üzerinde müthiş bir tesir bırakıyordu. Tanışınca bana, ''Sen ne kadar güzel örtünmüşsün.'' dedi. Ben de, ''Ben henüz örtünmedim.'' dedim. ''Nasıl yani? Bu kadar güzel örtünen birisi nasıl açık olabilir ki?'' derken, gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyordu. Ben de onun gözyaşlarını görünce, ''Ne olur örtünebilmem için bana dua edin.'' Ben sadece namaz kılarken örtünüp sonra başımı açınca Allah'ı kandırıyormuşum gibi hissedip çok üzülüyorum. Örtünmek istiyorum ama yapamıyorum dedim. Memduha Hoca Hanım orada ellerini kaldırıp gözyaşları içinde dua etmeye başladı. Allah'ım bu kızcağıza yardım et, ona tesettürü kolaylaştır dedi. Bana da kızım. Bitiş çizgisi gittikçe yaklaşıyor. Biz zaten geç başladık. Aman kardeşim acele et ve yetişmeye çalış dedim. Bu hadiseden sonra Kur'an öğrenmeye başladım. Bunun için de Yalova'dan İstanbul'a gidip geliyordum. İstanbul Büyükşehir eski belediye başkanı rahmetli Kadir Topbaş beyefendilerle biz aile dostuyduk. Onun yengesi var Ayla abla adında. Bir gün bana Tuğçe kızım, sen çocuklarınla İstanbul'a gidip gelirken çok yoruluyorsun. Yalova'da bir hoca hanım var, Özbek Mağfiret Hanım. İlmini Riyad'da almış, çok ihlaslı bir hoca hanım. Biz sana onu ayarlayalım, dedi. Sonra kendisi de İstanbul'dan gelip bizi Mağfiret Hoca Hanım'la tanıştırdı. Mağfiret Hoca Hanım beni açık görünce, ''Kızım lütfen buraya gelirken başınızı örtüp öyle gelin. Allah yolunda ilim alıyorsun, neden hala zorlanıyorsun?'' Ört başını gitsin. Niye bu kadar nefsinle cedelleşiyorsun? Yap gitsin. Şimdi yapmazsan hiçbir zaman yapamazsın. Sen adım at. Başını örtünce zorlanacaksan da örtülüyken zorlan, dedi. Onun bu telkinleri beni bayağı cesaretlendirdi. 11 Temmuz 2011'de örtündüm ama çok zorlanıyordum. 15 gün sonra örtümü çıkarmaya karar verdim. Çünkü eşim örtünmemi hiç istemiyordu. Babam görünce çok tepki gösterdi. Senin beynini kim yıkadı? Kayınvaliden zorla mı örttü diyordum. Ben hayır kendi kararımla ve sadece Allah rızası için örtündüm desem de kimseyi ikna edemiyordum. Henüz örtüneli 15 gün olmuştu. Nasılsa beni kimse örtülü görmedi. En iyisi ben başımı açayım dedim. O gün de evdeyim. Kapım çaldı. Ben kapıyı başörtülü açtım. Bir arkadaşım gelmiş beni başörtülü görünce çok şaşırdı. ''Sen namaza mı başladın yoksa örtündün mü?'' dedi. Ben de ''Örtünmüştüm ama açacağım. Eşim ve ailem çok problem yaptı.'' dedim. Arkadaşım da bana ''Benim eşim her gün başörtümden dolayı bana kızıyor. Başını aç yoksa seni boşarım.'' diyor. ''Hatta başörtümden nefret ediyor. Dışarı çıktığımızda benimle birlikte yürümüyor. Ama ben ne yaparsan yap, istersen boşa, ben başımı açmam diyorum dedi. O an söyleyenden ziyade söyletene baktım ve arkadaşımın iman gücüne hayran oldum. Ve arkadaşımın duruşundan çok etkilendim. Allah'ım bana ilim, eşime de acilen hidayet nasip et diye dua etmeye başladım. Eşim de o günlerde Kur'an meali okumaya başlamıştı. Bir gün bir rüya gördü ve o rüyadan sonra o da hidayet yoluna ulaştı. Elhamdülillah. Ama o rüyayı bize hiç anlatmadı. Ve ikimiz de acilen zarurat-ı diniyemizi kurtaracak kadar ilim almalıyız diye düşündük. Eşimden evvel kardeşim Muhammed Hidayet'e kavuşmuştu. Bekar olduğu için hemen medresede yatılı kalıp ilim öğrenmeye başladı. O uzun yıllar kaldı. Sonra eşimle biz de yatılı kalalım diye düşündük. Eşim erkek medresesinde, ben kucağımda 2 aylık bebeğimle kız medresesinde yaklaşık 2 ay kadar kalıp hızlandırılmış eğitim aldık. Çok şükür. O kadar ilme açtık ki arkadaşlarımla manevi sohbet arayışına girdik. İstanbul'da hangi hocayı duysak sohbetlerine katılmaya gayret ediyorduk. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakat devam edecek notuyla burada nihayete ermiş. Ayşe Tuğçe Karas hanımefendiyle Hasbihal 1, İslam için bu kadarına da tahammül etmeliyiz başlıklı mülakatı paylaştık. Halime Demireşik imzasını taşıyor bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Evet, inşallah ikinci bölümü de sizinle paylaşmaya gayret ederiz bu mülakatın değerli dinleyenlerimiz gelecek ayki sayıdan. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Mart 2022 sayısından paylaştık bu mülakatı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun.